Mükemmel hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli konuğum var. İkinci kez geliyor. Teşekkür ederim. Tekrar gelmeyi kabul ettiğiniz için Barış Bey, nasılsınız?
Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız?
Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Siz bir video yapmışsınız. Bu arada zaten isminizin altında işte YouTube'unuz ve Instagram'ınız var. Oralardan sizi takip etsinler. Çok güzel programlar yapıyorsunuz.
Teşekkür ederim.
Bunlardan birini de ben dinledim. Dinlerken de hemen size dedim ki lütfen gelin bunu bizim kanalda da konuşalım. Teşekkür ediyorum. Siz de geldiniz. Ne konuşacağız? Başarılı insanların yapmadığı 13 şeyden bahsedeceğiz.
Evet, yani ben kitap özetleri yayınlıyorum bir süredir podcast olarak. Hem işte Spotify'da hem YouTube'da da video olarak yayınlıyorum. Büyük de keyif alıyorum bundan. Onun üzerine sanıyorum siz yazmıştınız.
Evet.
Bunu konuşalım diye.
Güçlü insanların yapmadığı 13 şey. Bu bir kitaptan sanırım. Kitap özeti dediğiniz gibi.
Evet, yani Amy Morin diye bir yazarın zihinsel olarak güçlü insanların yapmadığı 13 şey diye bir kitap. Bayağı da iyi bir kitap. Yani 40'tan fazla dile çevrilmiş ve milyonlar satmış bir kitap. Çok da değerli.
Evet, zihin kalibrasyonu üstünde ben de çok duruyorum. Çünkü hani bakış açınızı değiştirirseniz her şey değişiyor dediğimiz noktada aslında zihni eğitmek, zihni ayarlamak, o ayara oturtmak çok kıymetli. Çünkü günümüzde hep diyoruz ya mesela işte karar verdim, yani bilinçli kafamla karar verdim, pazartesi diyete başlıyorum. Ama pazartesi oluyor, ben diyete başlamıyorum. Ya da o sizin hayatınızda neyse, bu en basiti olduğu için bunu söyleyeyim ya da çok tabii genel geçer bir şey olduğu için onu söyleyeyim. Peki ne oluyor da o zihinde sizin bilinçli karar verdiğiniz şey bir şeye evriliyor ve siz onu pazartesi harekete döndüremiyorsunuz? İşte orada zihin kalibrasyonu çok kıymetli. Bu kalibrasyon dediğiniz şey de böyle ince ince ayar yapılması gereken bir şey. Tek tek belki dişlilerin atılması gereken bir şey. Ve burada da işte şunları yapın, bunları yapının tabii ki çok etkisi var. Ama yapmıyor kısmı, yapılmaması gereken kısım da sanki hem de paradigmayı kırdığımız, daha bir algımızın açıldığı bir söyleyiş tarzı gibi oluyor. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Dediğim gibi hemen anında dinlerken size yazmıştım. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. O yüzden ne yapalım? Bir şeyler anlatar mısınız yoksa madde madde ilerleyelim, üstüne mi konuşalım?
Siz nasıl istersiniz yani.
Mesela birincisi neymiş diye başlayalım.
Yani güçlü insan, zihinsel olarak güçlü insanların yapmadığı 13 şey diye bakınca birincisi kitaptan gidecek olursak kendilerine acıyarak zaman kaybetmezler diyordu. Ben kitabın özetini yayınlarken ya da işte kitabı okurken, değerlendirirken şunu fark etmişim. Aslında yıllardır, örnek veriyorum, ben seminerlerimde, işte Instagram videolarında, YouTube videolarında ya da işte danışanlarımla koçluk seanslarında bunlar hep konuştuğumuz şeyler. Farklı farklı ifade etsek de cümleler ya da başlıklar biraz farklı olsa da aslında neredeyse aynı şeyler. Neden söylüyorum bunu? Şunun için. Benim yine uzun süredir anlatmaya çalıştığım, kitabımda da özellikle birkaç yerde vurguladım. Başarı, mutluluk, işte iyi kazanmak, hayata karşı güçlü durmak ve benzeri gibi konular alakalı aslında mistik şeyler yok ya da büyük sırlar yok. Binlerce yıldır evrende ya da dünyada var olan bazı yasalar var aslında. O yasalar, yani örnek veriyorum işte neden sonuç yasası, inanç yasası, beklenti yasası, çekim yasası, kontrol yasası gibi böyle sıralayabileceğimiz bazı evrensel yasalar var. Ve bu bize şunu anlatıyor aslında, yani hiçbirimiz armut ekip elma biçmiyoruz. Yani armut ekersek armut alıyoruz, çilek ekersek çilek alıyoruz. İbn Haldun'un mu, Farabi'nin mi, tam emin olamıyorum ama hani kadere çok yüklenme ey insan, hani buğday ektin de arpa mı biçtin diye evet, çok güzel bir sözü var. Yani demek istediğim şey şu, hani bizim bugün yaşadığımız hayat, az önce diyetten örnek verdiniz ya, bu işte kilo vermek olabilir, hafif bir görüntü ya da işte yaşamı seçmek olabilir, bu mutluluğu seçmek olabilir, bu daha çok kazanmayı seçmek olabilir, birçok şey olabilir. Bu konularda gerçekten ortada sırlar yok. Yani birilerinin yaptığı ve sonuç aldığı doğru yöntemler var. Bu kitapta da söylemek istediğim, Amy Morin çok güzel bir kitap bu arada. Yani onu söyleyeyim, yani çok başarılı bir kitap. Hani bilinen şeyleri anlatmış derken, kitap muazzam bir kitap. Yani 40 dile çekmiş zaten. Çok doğru bir şekilde aktarmış. Söylemek istediğim şu, ama toparlayacak olursam. Yani Bu bilgilere erişmek çok zor değil. Ben işte örnek veriyorum, NLP eğitimlerimde de söylüyorum bunu, yaşam koçluğu eğitimlerimde de diyorum ki bakın bu bilgilere bir yerlerden ulaşabilirsiniz. Mühim olan uygulama ya da uygulama isteği. Yani bu konuda sır aramak yerine birçok danışanım vardı benim. Mesela bir konuda şikayeti vardı, o konunun çözümünü buluyorduk beraber. Sonra mesela bir süre sonra soruyorum, ne yaptınız bu konuda? Ya diyordu, bir şey yapmadım. Neden diyordum, hani konuştuk. Ya o kadar basit olduğunu düşünmedim. O kadar basit olsaydı şimdiye kadar zaten yapardım falan gibi şeyler duyunca ben çok üzülüyorum. Bazılarından samimiyetimize beraber geçirdiğimiz zamanla istinaden şey diyorum. Madem öyle bana neden ihtiyaç duydunuz ki? Yani madem siz karar verecektiniz, bana ne gerek vardı yani? Çözümü bulmuşuz, uygulamayı. Burada da Amy Moore diyor ki, kendisi bir psikoterapist bu arada, aslında insanların daha iyi hissetmesini sağlayan ya da geçmiş hesaplaşmalarıyla, geçmişle daha düzeltin hesaplaşmalarını kolaylaştıran, işte belki böyle güçlü yanlarını bulduran, birçok probleme çözüm sunan önemli bir iş yapıyor aslında. Ama kendisi üst üste çok ciddi şeyler yaşıyor. Yani işte sevdiklerini kaybediyor üst üste, annesini, eşini filan. Sonra bir süre sonra kendini toparlıyor, tekrar evleniyor. Bu sefer de babası yerine koyduğu kayınbabası vefat ediyor filan derken kendini böyle bir depresif bir durumda bulunca şunu araştırırken de buluyor kendini. Ya mutlaka bu tarz dönemleri daha güçlü atlatan insanlar vardır. Acaba onlar neyi farklı yapıyor? Çok doğru bir şey yapıyor bilerek ya da bilerek. Yani birileri yapmıştır, atlatmıştır, daha bana göre daha güçlü durmuştur. Peki neyi farklı yapıyor? İşte onlardan ilki, birinci madde, biraz uzattım ama hani kitabın hikayesini, bugün konuştuğumuz konunun hikayesini biraz vermeye çalıştım ki en azından şey olsun, hani dinleyicilere de biraz daha böyle bir referans olsun diye. Kendilerine acıyarak zaman kaybetmezler diyor birinci madde. Burada şunu söylemeye çalışıyor. Hani aslında herkesin, ama herkesin başına çok zor şeyler geliyor. Yani birimiz iflas ediyoruz. Birimiz işte bir şekilde şu veya bu sebeple fazla kilolarımız var. Kimimizin işte bir sağlık problemi ortaya çıkıyor. Böbreğinden, safra kesesinden, kalbinden. Kimimiz evladıyla imtihan olmuyor, zor zamanlar yaşıyor. Kimimiz ortağıyla, eşiyle, iş hayatında, herkesin, ama herkesin. Yani kim olursa olsun. Hiç fark etmez. Herkesin zor zamanları. Elon Musk bugün dünyanın en zengin ismi değil mi? Yani mümkün mü onun bir problemi olmasın? Sıfır ihtimal. Hiçbir şeyi yok yani. Böyle bir düşünmek mümkün değil. Ya da mesela tanıdığımız böyle çok mutlu insanlar vardır. Bakarız hep gülerler falan filan. Yani son işte bir aydır filan Filistin için çok üzüldüğümü saymazsak ben de öyleyimdir. Yani kolay kolay beni hiçbir şey, hani dengemi bozma. Ben hep böyle
Yani
harika
şöyle,
hislerim öyle.
lokal ve akut zamanlarda üzülmek zaten sağlıklı bir insan tepkisi.
Tabii ki.
Orada
Tabii
bir
ki.
acı varken eğer siz empati duyabilen bir canlıysanız illaki o acıyı siz de yaşıyorsunuz.
Aksi, aynen.
Ama
Aksi.
mutluluk denen şey zaten state of mind dedikleri o set yani kafanızın düşünme yapısı. Mesela dediğiniz gibi o kitabı hani herkes yazıyor. Her yerde bulabilirsiniz bu bilgileri dediğiniz yerde. Hani çok güzel bir şey söylediniz. Onun altını çizelim. Kitabı basitleştirmek için değil ki zaten dediğiniz gibi kaç dile çevrilmiş, ne kadar baskısı yapmış, işte ilk satanlarda olmuş. Bu şu demek yani bir şeyin özü var ve bu özden herkes bir şekilde kendi lisanıyla anlatıyor. Ama o öz aynı. Ben de kitap ismi verdiğimde minik bir adım dediğimde ay çok basit olmuş bu. Hani biraz daha büyük bir isim koysaydık buna insanların ilgisini çeksin. Ama işin özü o. Ben minik adımlarla geldim. Bob Proctor diye bilmeyenler varsa araştırsınlar. Sizin çok iyi bildiğinizi biliyorum. O
Çok severim.
kişinin evet sadece videolarını izleyip kendini değiştiren insanlar var. Türkiye'de de çok nadir insan belki yan yana gelmiştir. Ben onur duyuyorum onunla bir araya geldiğim için ve bana dediği tek şey şuydu. Ama ben tanımıyordum onun öyle biri olduğunu bileydim. Ben o zaman acının diplerindeyken bana tek şey dedi. Münever bana inanıyor musun? Bak ben şöyle şöyle zamanlardan geçtim şu an buradayım. Bana inanmana gerek yok. Sadece dediklerimi yapar mısın? İnanmadan yap ama lütfen benim için bu minik adımları atar mısın? Ve dedikleri çok basitti mesela. İşte sabah uyan, o yataktan çık, git yüzünü yıka, saçını tara, yatağın üstünü düzelt. Ve istiyorsan tekrar gel o yatağa uzan. Çünkü hem fiziksel ağrılar çekiyordum hem de ruhsal ağrılar çektiğim bir dönemdi. Kalkıyordum zar zor. Bu adam ne dedi gene bana falan gibi. Gidip yüzümü yıkayıp saçımı tarayıp işte yatağın üstünü düzeltip içine yatmak yok. Tekrar üstüne uzanıp üstüme bir battaniye alıp uzandığım çok zamanlar vardı. Ama tabii ki orada yatakta boş boş durmak değil. Dediğim gibi onun verdiği zihin egzersizleri, onun verdiği işte kafayı dağıtma yöntemleri, okuyup okuyup unutma, bazı kelimeler üstüne derinleşme. Yani aslında o kadar basit egzersizler veriyordu ki. Ama şu
Evet.
anki olduğum noktadan çok memnunum. Ve bunu insanlara anlatmanın tek yolu da var. Evet, minik bir adım. O gün senin için ufacık bir değişiklik. Bir yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra seni inanamayacağın bir noktaya getirecek. Yani eğer tepeye odaklıyorsan gerçekten şu an önce ayak uçlarına bakacaksın. Bu kadar basit. O yüzden bunu hani bu kadar basit diye anlatmaya çalışıyoruz. Ama oradaki basitlik de senin hareketin olması gerekiyor. Yani oraya bir şey koyman gerekiyor. Bir enerji yüklemen gerekiyor diyebiliriz. O yüzden kendimize acımayı bırakıyoruz öyle zamanlarda. Çünkü acımak zaman kaybı, değil mi? Kitapta da öyle geçiyor.
Kesinlikle öyle diyor. Birinci madde o. Kendilerini acıyarak zaman kaybetmezler diyor. Az önce söylediğin şey de bence de çok kıymetli bu arada. Yani Bob Proctor zaten tam bir üstattır. Yani kendi hayatını değiştirmiş birçok insana da milyonlarca insana ilham olmuş bir adamdır. Bob Proctor sadece size değil bir sürü insana aslında tavsiyeler vermiştir. Ama bence siz onun tavsiyelerini uygulayan %2-3 içerisine girersiniz. Çünkü genelde bu ortalama değişmiyor. Üzgünüm ama bu gerçek. Yani iyi ihtimalle %10 falan oluyor. Bugün de ya da işte bundan sonraki süreçte bu videoyu izleyenlerin içinden bazıları şöyle diyecek. Ya gerçekten şunu bir uygulayayım ya. Madem bu kitap bu kadar satmış, bu kadar dile çekmiş. Madem 2 tane yaşam koçu bir araya gelmiş. Yani bunu hakikaten insanlara aktaralım demiş. Yani derdimiz bu yani başka bir şey yok.
Evet.
İnsanlar öğrensin. Umarım bir faydamız olur. Birileri yani her 10 kişiden bir ya da 2 tanesi iyi ihtimalle diye ki ya bir uygulayayım ya niye olmasın belki hakikaten faydası olur ama ne yazık ki büyük kısmı şöyle diyor yok ya işte böyle olsa tamam doğrudur ama benim durumum farklı filan diyecekler ne yazık ki
Ne
yani hep doğru bak adamla kadın doğru söylüyor yani o kitap da iyi ama benim durumum çok farklı filan
kötü.
böyle diyecekler ne yazık ki şimdi kendilerini acıyarak zaman kaybetmezler ne demek? Hayat kolay değil kısaca. Bu bir gerçek. Bunu kabul etmek lazım. Zaten işte güçlü insanlar, başarılı insan bunu kabul eder. İyimser insanlarla ilgili çok önemli bir nokta var. İyimser insanlar polyanlacı insanlar değildir. Aksine polyanlacılık oynayanlar karamsar insanlardır. Yani başlarına bir şey geldiği zaman neden oldu, niye oldu, olmamalıydı ya, nereden çıktı şimdi bu filan derler. Aslında bunun arka planı şu demektir. Ya dünya güllük gülistanlık olmalıydı. Nereden çıktı şimdi? Halbuki öyle değil. İyimser insana gerçekçidir. Kitapta şöyle bir örnek veriyor. Mesela diyor bir kaza oldu. İki araba çarpıştı. Arabadan iniyor insanlar. Bir tanesi başlıyor hemen şikayete ya da karşı tarafı suçlamaya, küfür etmeye vesaire. Diğeri ise iniyor. Önce şöyle bir kendini yokluyor. Ha, çok şükür diyor. Yani şeyim yerinde. Sağ olun yani bir şey olmamış bana. Olabilir de çünkü. Yani böyle bir gerçek var. Çok şükür iyiyim diyor. Arabaya bakıyor. Karşı tarafa sakin olun diyor. Yani bu bak hani oldu ama daha kötüsü olabilirdi. Gelin hemen bir çözümüne bakalım. İşte trafiği çağıralım. Fotoğraf çekelim. Form falan. Öbür ama halen de olur mu öyle şey falan filan. Ne biçim niye dikkat etmiyorsun falan. Belki hatayı kendisi yaptı. Yani ki o kadar öfkeli ki hani şey yapmıyor. Oraya sıra gelmiyor. Yani kendisine acıyor aslında oradaki kişi. Yani neden hep benim başım?
Ya acıyor
Daha
ya
işte
saldırıyor.
aynı
Yani
yani aslında
saldırırsa da ikisi de
birbirini
aynı üste
takip ediyor.
çıkmaya çalışıyor çünkü dediğiniz gibi. Belki
Aynen.
suç çünkü kendisinde.
Aynen. Sorumluluk almak yerine yani orada ya ben bir hata yapmış olabilirim. Az önce döneme işte sinyal vermemiş olabilirim. Şu olabilir vesaire. Demek yerine suçluyor ve sonra da kendine acımaya başlıyor. Ya hep mi benim başıma geliyor? Daha dün akşam da patronum şöyle yapmıştı. Sabah evden çıkarken karım böyle demişti. İşte öğlen şu olmuştu falan. Bu şekilde baktığında zihinsel olarak bir türlü kendini toparlayamıyor ve sonunda gidiyor o zihinle ya kaza yapıyor ya başka biriyle tartışıyor. Hiç olmayacak şeyler yaşıyor. Dolayısıyla zihinsel olarak güçlü insanların en önemli şeyi, özelliği birinci madde kendilerine acımaz. Hayatımın kontrolü bendedir de burası çok önemli. Hayatımın kontrolü bende. Az önce bir kaza yaptım çünkü işte tam o şeyde kavşakta dikkatsiz döndüm. Hayatımın kontrolü bende. Aslında yapmamam gerekiyordu ama bir an telefon çalınca baktım. Halbuki trafikteydim, bakmamalıyım. Sonra bakabilirim gibi. Şimdi böyle yapınca o kadar tatlı oluyor ki, bak diyor ki benden ötürü oldu bu kaza. Yani ben o hataya sebep oldum. Bu sayede ne oluyor? Kendini acımak yerine hemen müthiş bir deneyime dönüşüyor. Ha, demek ki bundan sonra trafikte daha dikkatli olacağım.
Ve
Kontrol
bazen
edeyim.
hani bazı şeyler yaşarsınız. Bu sizin kontrolünüz dışında da olabilir.
Tabii, tabii,
Siz
tabii.
sebebiyet vermemişsinizdir. Siz şerit izninizdesinizdir, ışığınızda geçmişsinizdir vesaire. Karşıdaki de çarpmış olabilir ama bunun bilincinde olmak, onu suçlamanın size bir şey getirmeyeceğini fark etmek. Yani ne kendinize ne olaya acıyarak vakit harcamak ya da üstüne fazla düşünerek. Çünkü oldu bitti. Bundan sonra ne yapılabilir?
Çok güzel bir katkı oldu söylediğin şey. Orada da hani kontrolleri dışında bir şey olduğu zaman da tutumlarını kontrol edebileceklerini biliyor.
Evet,
Çünkü
onu
olayın
fark
kontrol
ettiriyor.
dışı olması ayrı ama olaydan sonra nasıl mesela birisi şükrediyor, öncelikle bakıyor. Aa, ben sağlıklıyım. Karşı tarafa bakıyor. Aa, çok şükür onda da hiçbir şey yok. Yani, çünkü o andan itibaren en azından bu kontrolünde, yani tutum orada göstereceği tepki onun kontrolünde. Kontrol sahibi olmayınca kurban rolüne giriyor. Şimdi maç bitiyor mesela, bir futbol maçının ardında mikrofonlar uzatılıyor. Teknik direktör, futbolcu, yönetici fark etmiyor. Genelde ne oluyor? Yani Türkiye'de maalesef. Ya işte hakem bütün takdir haklarını karşı taraftan yana kullandı. İşte öyle oldu. Haksız yere kırmızı kart gördü, bilmem ne. Şimdi böyle baktığında ne oluyor? Biz bir kurbanız diyor. Hakemin kurbanıyız. Ama aynı zamanda sadece o değil. Bir sonraki maçta da muhtemelen kötü sonuç alıyor. Niye? Çünkü böyle bakınca hakemden ötürü yenildik deyince kendini geliştirmiyor.
Kendini de düzeltecek bir
Bunu
şey
yapma.
bulmuyor, plan değiştirmiyor, oyun değiştirmiyor. Dediğiniz
Aynen.
gibi gene aynı sonucu alıyor.
Aynen. Yani kısaca başkalarını suçlayıp duruyorlar. Yani bugün bir şey, özür diliyorum. Dün işsiz biriyle görüşüyor ki neredeyse bir yıldır işsiz. Benim için kabul edilebilir bir şey değil. Bana göre yani bir insan istedikten sonra ne olursa böyle bir sürede, yani 11 ayda o işi bulur yani, ne yapar ne olur. Ama ben onun kendi tercihi olduğuna inanıyorum. O ise ne yapıyor? İşte ekonomik kriz var, zaten işsizlik var, zaten şu var, bu var deyip yani kendine orada bir kurban gibi böyle. Ben devam edeyim mi diğer maddelerden, yoksa siz mi
Yok
sorarsınız?
ya, ikinci maddeye geçebiliriz. Bunları zaten dediğimiz gibi madde madde yazsınlar ama kitabı illaki alıp okusunlar. Çünkü oradaki o örnekler çok kıymetli. Ama biz
Gerçekten çok
maddeler
iyi.
üzerinden kendi fikirlerimizi böyle söyleyerek devam edelim.
Tamam. Birbirini zaten çok güzel takip ediyor. İkinci maddeyi de güçlerini başkalarına vermezler şeklinde ifade edebiliriz. Az öncekiyle niye birleşiyor? Çünkü burada da yine kontrol, yani hayatımın kontrolü bende. Ben gerektiğinde insanlara hayır diyebilirim. Birilerini mutlu etmek adına her şeyi kabul etmek zorunda değilim. Yani ben hiç kimseye, en sevdiğim bile olsa, eşimle benim canım ciğerimdir ama bütün kontrolümü veremem. Hayır, çünkü ben özgür bir bireyim. Evet, benim için çok kıymetlidir ama asla hadi gel gidelim, hadi gitmeyelim oturalım, işte şu saatte kalkalım böyle. Hayır, öyle olmaz. Yani benim de bir neyim var? Özgür iradem var. Benim de söyleyecek sözlerim var. Yani hiç kimseye kontrollerini vermezler. Şimdi kontrollerini verecek olurlarsa bir süre sonra duygularının da kontrolünü veriyorlar çünkü.
Doğru.
O tamamen yönlendirilmeye dönüyor ve karşı taraf da farkında oluyor bazen. Yani karşı taraf da kötü niyetli olmayabiliyor. Ama taraflardan biri işte sürekli sen bilirsin, sen bilirsin falan deyince, ya da sürekli ya ben kıramıyorum insanları o yüzden hayır diyemiyorum falan gibi böyle kendini avutunca, kendi kendine tırnak içinde yalan söyleyince, yani bildiğimiz o etik dışı gayri ahlaki yalancılıktan bahsetmiyorum. Kendi kendine kandırmaktan, bilinçsizce kandırmaktan bahsediyorum. Ya hayır diyemiyorum falan, böyle bir şey olabilir mi yani? Hayır diyemiyorum derken bile hayır diyoruz. Demek ki hayır
Diyebiliriz. Ya da
diyebiliyoruz.
orada
Ama
bazen ikinci kazançlar da olabiliyor.
süpersiniz. Aynen. Yani bir beklentiden ötürü ve ben bunu bugüne kadar hayır diyemiyorum diyen herkese sormuşumdur diye düşünüyorum. Neden sence diye. Tek bir kişi hiç tereddütsüz şöyle dedi. Çünkü karşı taraftan beklentim var. Aynen böyle. Dedim helal olsun. Yani ilk kez, yani ben bunun cevabını biliyorum. Çünkü budur yani, bunun başka bilinçsizce de olsa bu böyledir. Ama ilk kez birisi hiç tereddüt etmeden aynı saniyede sorun bitti anında beklentim var, barış veriyor. Karşı taraftan beklentim var, hayır diyemem. Yani
Ama işte bu
Gerçekten.
kısım bile çok kıymetli. Yani o kadarına uyanık olmak bile aslında kendinize yalan söylemediğinizi, siz yaptığınız harekette bilinçli olduğunuzu gösteriyor. Bu gerçekten bir tık sonrası. Ama bazı insanlar bilinçsizce ikincil kazançları olduğunu farkında olduğu halde
Evet.
bunu onlara fark ettirdiğinizde sizden nefret edecek seviyeye geldikleri halde onu saklamaya çalışıyorlar. Buralara uyanık olmak lazım.
Maalesef. Maalesef. Çok güzel bir şey oldu hakikaten. O ikinci
Evet.
kazanç olayı çok önemli. Belki bir gün bilmiyorum, sırf bunun için
Tabii
yani
illaki yapalım.
çok önemli
Evet.
gerçekten psikolojide en önemli konulardan bir tanesidir.
Hı.
Ve bu maddeyi bitirirken çok önemli bir şeyi daha ekleyelim. Yani bu tarz insanlardan, zihinsel olarak güçlü insanlardan şunları duymak çok zordur. Arkadaşım beni çok kızdırdı. İşte eşim beni çok öfkelendirdi. Ne bileyim şu beni kırdı filan. Bunları yani
Ya da
milyonda
şundan nefret
bir.
ediyorum.
Aynen. Aynen. Bu da çünkü kontrol vermek. Yani örnek veriyorum. Şimdi bir düşünelim. Gerçekten kontrol sahibi bir insan bir başkasının kızdırması kolay mı? Yani siz söz meclisten dışarı hani örnek olsun. Siz diyelim bana sert çıktınız. Bir şey söylediniz. Yani belki de çok hoş olmayacak ama ben ona kızmak zorundayım. Yani bu bir mecburiyet mi? Hayır. Yani ben onu farklı şekilde de yorumlayabilirim. Dolayısıyla onlar kontrollerini başkalarına vermez. Çünkü şunu söylemek, sabah şöyle bir olay olur falan kişi beni çok kızdırır. Bu şu demektir. İnsanlar istediklerinde beni kızdırabilirler. Yani benim öfkemin idaresi birilerindedir demek oluyor. Ama işte bu doğru değil. Geçen gün Doktor Weingarten'ın çok güzel bir şeyi vardı. Videosu gerçekten bir üstattır o da bu konularda. Instagram'da biraz tesadüfi denk geldim diyeyim. Çok güzel bir örnek veriyor. Diyordu ki portakalı sıkarsan ne çıkar içinden? Elinde de bir portakal var o arada. Değil mi? Seminerde böyle. Sıkmaya da başlıyor. Yani tabii orada dinleyiciler acaba bu sorunun altında bir şey mi var diye böyle pek bir cevap gelmeyince falan sıkmaya devam ederken duruyor böyle. Yani ne olacak? Sıkarsan portakal suyu çıkar içinden diyor. Yani başka ne çıkabilir? Yani portakalı sıktığında içinden ne limon suyu çıkar diyor, ne armut suyu, ne bir başka şey. Portakalın içinden portakal suyu çıkar. Yani sonra da çok güzel bir yere bağlı. Eğer sizin içinizde öfke varsa benim küçücük bir davranışımdan ötürü siz öfkelenebilirsiniz.
Yani sizi sıktıklarında ne çıktığına bakmak lazım.
Harikasınız. Tam da böyle. Yani dolayısıyla
Benden
mecbur.
genelde su çıkıyor, ağlıyor.
Yani tabii o
Ama orada
insani
takılı
bir şey.
kalmıyorum, geçiyorum.
Tabii o çok insani bir şey. Yani o hiç tepki de vermeyeceğiz, robotuz falan öyle değil ama
Değiliz. Ama bunun
yani
farkında olmak
tabii.
ve onu devam ettirmek. Mesela sabah olmuş dediniz ya, öğlen bunu anlatıyor olmak hala hem kendi zamanınızdan, hem kendi enerjinizden, nefsinizden, arkadaşınızla yapabileceğiniz daha kaliteli bir sohbetten, her şeyden çalıyorsunuz. Buna uyanık olmak lazım.
Yani gün boyunca 30 kişiye birden olayı anlatmaya gerek yok. Yani bir arkadaşınıza anlatırsınız, içinizi dökersiniz, biter gider dediğiniz gibi. Yani öbür türlü zaten o artık hayatınızın gündemine oturuyor. Üçüncü çok önemli konu da değişimden korkmazlar. Birçoğumuz doğamız gereği, bunu da söylemek lazım. Doğamız gereği değişime karşı bir direnç besleriz. Onun ne olduğu fark etmeksizin. Ama gerçek şu ki değişimin kaçınılmaz olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani hiçbirimiz işte kendimizi bildik bileli aynı kişi olarak yaşamaya devam ederek mutluluğu, huzurlu, işte böyle kendiyle barışık, hayatla barışık bireyler olamayız. Sıfır ihtimaldir. Yani hiç kimse bu şekilde yaşayamaz. Bu şekilde mutlu da olamaz, etrafına da fayda veremez. Şeyden bahsetmiyorum tabii. Her birimizin temel inançları vardır, prensipleri vardır. Bunları sarsalım, hepsi tartışmaya açık olsun. Bunu kastetmiyorum ama birçok konuda değişmek durumundayız. Hele ki yeni bir şey istiyorsak. Çünkü kısaca ben şunu bilirim. Ben yeni bir şey istiyorsam bu şu demektir. Şu ana kadar sahip olamadığıma göre o şeye, şu ana kadar yaptıklarım o şeye sahip olmamı sağlamıyor demektir. Yani başka bir şeyler yapacağım. Başka rutinlere ihtiyacım var. Değişik şeyler yapmam lazım. Einstein diyor ya her gün aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek deliliktir. Yani dolayısıyla değişimin kaçınılmaz olduğunu kabul ederler ve bu sayede yine esnek oluruz. Burası hakikaten inanılmaz derecede önemli. Yani
Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Çünkü hani çok karşılaşıyoruz danışanlarımızdan da. İşte sürekli işte değişmeyen tek şey değişimdir. Böyle bir kalıp cümle var. Ama gerçekten bunu ne kadar fark ediyoruz? Mesela annemizden doğduğumuzda tam doğdum. Ben böyle duracağım. Duramıyorsun. Yani zaman hani başta da videonun dediniz ya bir zamanın yasaları var. Büyüyorsun illaki. O bezi çıkarıyorsun, yürümeye başlıyorsun. Okula gidiyorsun. Yani zaman zaten akıyor. Bu akış içinde senin de zihnin nasıl akıyor? Yani bunun değişimi zaten değişimdir. Yoksa işte kocamı boşadım, yeni bir hayatım oldu. Evi değiştirdim, yeni bir hayatım oldu. Ne bileyim, işimi değiştirdim, yeni bir şey oldu gibi değil aslında o.
çok kısa süreli onlar, yani o şey yapar ama böyle çok kısa süreli hani bir
Ama
enerji.
şunu da görüyoruz ki siz kendinizi değiştirmedikten sonra diyelim işi değiştirseniz de aynı sıkıntıları yeni işlerinizde de yaşıyorsunuz. Eşi değiştirseniz de yeni eşinizde yaşıyorsunuz. Evi
Kesinlikle.
değiştirseniz de yeni evde yaşıyorsunuz. Yani gerçekten bunlar bir döngü. Orada kırılması gereken sizin orada neyi fark etmeniz gerektiği. Yani aslında kendinizde olan bir paradigma. Değişim zaten öyle bir şey aslında. Kendimizdeki o paradigmaları ya da nefisteki o kalıpları, işte soğan gibi soyulmak dediğimiz şey belki de o. O öze doğru ilerlemek değişim.
Çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten hakikaten belki de bu programın en güzel tarafı, yani hiçbir hazırlık yapmadan
Evet, onu
bir
seviyorum zaten.
geldi sohbet şeklinde. Ben de hep bunu severim. Yani bir yere davet edildiğinde genelde çok çok spesifik bir şey değilse, teknik konular falan konuşulmayacaksa tabii ki yani hiç öyle soru falan hazırlamayalım. Orada sohbet, yani kendi kendine aksın. Şimdi bir şeyleri bilemeyebiliriz, unutabiliriz. Bunlar da insani şeylerdir.
O kadar.
Çok da
Evet.
doğaldır yani.
Aynen.
Sun Tzu'nun çok güzel bir sözü vardı. Kim olduğumu bıraktığımda aslında kimsem o olabilirim diye. Yani dolayısıyla biz olduğumuz kişide ısrar etmek yerine kendimize izin versek, dediğiniz gibi o zaman işte aynı iş yerinde de kalsak fark etmez. Gerçekten öyle. Yani işte ilişkimizi hemen değiştirmeksek de fark etmez. Çünkü bazen sorun bizdedir ya, illa boşandığımız kişiyle olmayabilir ya da düzeltilebilir bir şeyler. Dolayısıyla hiç bir tırtıl kozaya girmeden uçamaz. Kısacası olay budur. Yani o kozaya girecek, o değişim ve dönüşüme izin. Dönüşümle değişim tabii biraz farklı şeyler ama orada buna izin verecek ki uçabilsin. Aksi halde yani ya ben bir taraftan sürüneyim ama gerektiğinde uçayım falan, böyle bir şey yok yani. Böyle mümkün değil. Yani
Ve
dolayısıyla
şöyle bir şey var. Tırtıl olarak da sürünüp ağacın tepesine çıkabilirsiniz.
tabii.
Ama kelebek olsanız daha hızlı mı çıkarsınız diyelim.
Daha özgür, yani
Niye?
düşünsenize de
Daha
hani
güzel üstünüz rengarenk bir halde. Yani İlla ki eğer lineer akmak istiyorum diyorsanız lineer de akabilirsiniz bilinçliyseniz. Yani tam o tepeye giden yol şu derseniz sağa sola bakmadan evet tırtıl gibi de gidebilirsiniz sorun yok. Ama eğer gerçekten köklü bir değişim yapmak istiyorum. 2-3 yılda kendimden yeni bir şey yaratmak istiyorum dediğiniz yerde işte o metamorfoz şeklinde bir değişim düşünüyorsanız da orada bir gerçekten kendi kapınıza çekilip orada bir yanma, o değişimi yaşama ve başka bir şeye dönüşmek de çok mümkün.
başka türlüsü zaten mümkün değil desek yeridir. Şöyle bir küçük ekleme yapıp dördüncü maddeye geçelim isterseniz. Yaşadığımız sorunların neredeyse tamamı, yani tamamı deyip çok çok iddialı olmak istemediğim için böyle söylüyorum ama neredeyse tamam aslında, İnadımızdandır, başka hiçbir şeyden değil. İnat etmeyi bıraktığımız an her şey o kadar kolaylaşıyor ki. Hayır öyle olmalı. Hayır şu saatte gelmeli. Hayır ben asla şunu yapmam. Ben hiçbir zaman şunu yapmam. Ben kesinlikle şuraya gitmem. Bilmem. Şimdi bir taraftan bunları söylüyoruz. Ben asla satış yapmam. Ben asla şöyle bir işte çalışmam. Ben asla şu kişilerle bir araya gelmem falan falan. Böyle öyle bir kendimizi kısıtlıyoruz ki aslında. Sonra bir taraftan da ama daha fazla kazanmak istiyorum. Daha zengin. Bir taraftan asla şunları yemem, bunlardan vazgeçmem diyoruz. Ama fit olayım. Yok yani böyle bir dünya. Yani fit birine baktığında şunu anlayabilirsin. Beslenmesine dikkat ediyor. asgari seviyede de olsa egzersiz yapıyor falan filan. Yani bunun dışında bir şey söz konusu değil. Ama öbür taraftan
Genetik yatkınlık da var bazen.
şimdi,
Hani iyi bir şey olmayan insanlar da var ya.
yani bilmiyorum ama ben şunu söyleyeyim. 6,5-7 yıldır ben bu kişisel gelişimle, işte bilinçaltı dönüşümle falan ilgileniyorum. Eğitimler alıyorum, eğitimler veriyorum, okuyorum. Çok severek böyle araştırıyorum. Fakat geçenlerde bir dersimde fark ettim. Ben kendimi bildim dedi, şunu söylüyormuş. Bak bazen işte bilinçsiz oluyor olumlu olumsuz şeyler. Hep
Evet.
şunu diyormuşum. Ben ne kadar yersem yiyeyim kilo almam.
Hı
Çünkü yemeği seviyorum. Annem Urfalı. Acayip mutfak var. Yani öyle böyle değil.
Evet.
Ve kendimi bildim bileli öyle diyormuşum. Yeni fark ettim. Ben ne kadar yersem yiyeyim kilo almam. Şimdi beni birçok gören birçok insan diyor ki ya diyor Barış sen nasıl yiyorsun maşallah öyle. Hep böylesin. Ya diyorum ben kendime bildim bileli böyleyim. Niye? Çünkü bunu söyledim ama bazıları da hep şunu söyledi. Ya ben su içsem yarıyor.
Evet,
Yani
doğru.
şimdi eşofmanlı Şevket Hoca vardı. Güldür
Evet,
güldür
çok severim.
bir soruyor. Hocam ben su içsem yarıyor. Sinirleniyor diyor. Ya suda kalori mi var sen ne diyorsun falan filan. Yani kendimize bunu
Evet. Evet.
yapmamamız lazım. Dördüncü madde de kontrol edemedikleri şeylerle enerji kaybetmezler. Yani yıllardır verdiğim bir örnek var. Bazen tekrara düşer gibi ama çok gerçek bir örnek. Yani bazıları yağmura bakar ve der ki ya içim karardı işte şöyle oldu hiç canım dışarı çıkmak istemiyor falan. Bir başkası der ki wow wow ne kadar romantik mis gibi şu camı bir açayım da toprak kokusu gelsin falan. İkisinin de kontrol edebileceği bir şey değil bu. Ama biri diyor ki ya mis gibi bir toprak koksun berekettir ya yağmur falan diye. Öbürü ama kontrolü dışında ve durduk yere kendi kendine canını sık. Yani ekonomik krize bakıyor, akşama kadar bunu konuşuyor. Aslında ekonomik kriz onun zihninde oluyor artık, gerçekte değil. Çünkü evet, bir bakıma bir gerçekliktir ve birçok insanın hayatını bir yere kadar bak, bir yere kadar zorlaştırıyor. Fakat çok basit bir soru. Ekonomik krize rağmen para kazananlar var mı? Evet var. O zaman mevzu bitmiştir.
Evet.
Ya ben şu son dönemde biraz azalttım başka işlerime ağırlık verdiğim için ama bir dönem bayağı bir danışmanlık yapıyordum şirketlere. Seviyordum ben. Mesela diyelim işte birisi diyor ki ya son dönemde çok fena kriz var, iş yapamıyor. Ben hemen şunu soruyorum. Senin sektöründe çok iyi para kazanan herhangi bir işletme var mı? Tabii ki var diyor. O zaman diyorum yani neyi konuşuyoruz? Yani aynı kriz ona var mı yok mu? Var. O zaman gel biz hemen kontrol edemeyeceğin şeyleri bırakalım. Yani sen ne yaparsan yap, doları düşüremezsin. Bunu söylüyorum. Bazen de şöyle soruyorum. Yani ülkeye ekonomi bakanı olma gibi bir düşüncen var mı? Hayır diyor. O zaman diyorum uzatma. Yani senlik bir durum değil yani. Doları sen düşüremezsin. Sen
Evet.
enflasyona sen bir şey yapamazsın. Sen kendi şeyine bakacaksın. İşte burası senin kontrol edemeyeceğin. Sen
Evet.
hemen kolları sıvayacaksın. Güçlü yönlerin nedir? Sen hangi konuda gerçekten iyisin? Hangi konuda eğitim aldın? Alaylı ya da mektepli olarak. Ne yaptın yani? Sen ona odaklan. Birileri kazandığına göre yani ben hiçbir ekonomik krizde etkilenmeyen bir adamım gerçekten. Yani bunu kimse izleyenler yanlış anlamasın. Babam memurdu. Dört kardeş. Annem de yok. Yani hiçbir yani ne bir miras ne dededen bir ev, hiç zırnık yok yani. Bizde öyle bir şey. Ne yaptıysam kendim yaptım yani. Hani çok şükür. Neden? Çünkü inanmadım hiçbir zaman bunların nihai belirleyici olduğunu. Evet zorlaştırır biraz ama bir taraftan fırsat verir. Sadece ekonomi değil tabii ki olarak. Genel olarak yani örnek işte bir ortama gideriz. Geçici ya da orta uzun dönem orada zaman geçirmemiz gerekir. Bazı insanlar vardır asık suratlıdır. İşte ne bileyim bazıları vardır böyle haset eder. Bazıları vardır işte böyle negatiftir falan. Ama benim kontrolümün dışında ben gidip o adama böyle tornavidayla falan kafasını şey yapamam, değiştiremem yani. Hani o onun tercihidir.
Evet.
Kontrol edemeyeceğim şey dönüp de ya şuna bak ne asık suratı falan. O onun tercihidir. Ben işime bakarım. Yani benim kontrolümde trafiğe çıktım. Söğüt saymanın alemi yok. Yani trafik sıkışıksa ne dersem diyeyim.
Değişmeyecek.
Okuyup üflesem de küfür de şey
Çok
yapsam
da
ne
korna
açıklarım?
basmaya gerek
Evet.
yok. Siz korna basınca
Aynen.
yollar açılmıyor.
Aynen ve kendi kendine ne
Evet.
yapıyorsun? Üzüyorsun kontrolün dışında ama o anda ne yaparsın? Ne zamandır arayamadın? Dostunu ararsın. Bir güzel bir şarkı açarsın. Ne bileyim bir podcast dinlersin. Anneni babanı ararsın. Hal hatırı sorarsın. Yanında biri varsa sohbet edersin. Çünkü trafik senin kontrolün dışında ama orada geçireceğin zaman kontrolündedir. Yani
Onu
oraya
nasıl değerlendireceğim? Seninle alakalı bir durum.
tabii ki yani zihinsel olarak güçlü insanlar buraya bakar. Yani ben neyi kontrol ediyorum ben? Bak bütün maddeler birbiriyle çok bağlantılı. Başlıklar ayrı ama aslında hep benzer bir yere bizi odaklıyor. Diyor ki sen diyor öncelikle
Odakta kal.
hayatının kontrolüne aynen doğru yere odaklan diyor. Beşincisi de herkesi memnun etmeye çalışmazlar. Böyle insanlar inanılmaz yorulur. Çok pardon. Çok yorulurlar böyle insanlar. Yani herkesi memnun etmeye çalışan insanlar çok yorulurlar ve dahası özgürce hareket eden insanlar kadar asla mutlu olamazlar. Asla kendilerini sevdirmeye uğraşarak sevdiremezler. Böyle insanlar çoğunlukla mesela gün boyunca yani kim olduğu fark etmez. Kaynanası olur, eşi olur, patronu olur, işte bir arkadaşı olur. Onların etrafında dönerler. Ya bir çay daha getireyim mi, şunu yapayım mı, bunu yapayım mı? Sürekli bunu yaparlar. Yani sürekli o insanlar için bir şeyler yaparlar. Gözlerinin içine bakarlar. Ama bir türlü tatmin olmazlar. Çünkü beklenti içindeler. Ertesi sabah uyandıkları andan itibaren tekrar sıfırdan başlarlar. Birilerini memnun etmek için. Halbuki o memnun etmeye çalıştıkları kişiler özgürce yani kendinden emin davranan insanları sevmeye daha meyilli. Yani birisi benim etrafımda bu şekilde dönse ben hiç hoşlanmam. Hiçbir zaman iltifat etmem, içimden gelmez. Ama özgür davranan birine daha saygı duyuyorum yani.
Çünkü
Onu
aklı
sevindirecek bir
başında
şey değil
herkes
zaten.
der ki bu neden bu kadar bir şey yapıyor? Yani ya benden mi bir çıkarı var, bir beklentisi mi var? Ya da zaten kendine iyi davranmayan insan bana sonra nasıl iyi davransın yani?
Tam da bu işte. Yani aslında tam da bu. Ve bir çıkarımı var dediniz ya, %100 öyle oldu. Şey değil bak tekrar hani bir iki madde önce de konuştuk. Yani bu illa art niyetli bir çıkar ondan böyle sırtından vurup bir menfaat falan anlamında değil. Ama ondan bir şey bekliyor. Yani diyor ki ya ben sevgilisizim beni sev falan. Halbuki yani dediğiniz de çok güzel. Yani kendini sevmeyen başkası nasıl sevsin? Mümkün değil yani öyle bir şey. Dolayısıyla çok iyi bilirler. Herkesin memnun edemeyeceklerinden emindirler yani. Bu hiçbir şey duymazlar. O yüzden de neden güçlüler zihinsel olarak? İşte bu yüzden güçlüler. Yani zihinsel olarak güçlü olduğu için bunları yapmıyor. Bunları yaptığı için zihinsel olarak güçlüler. Yani bunlar zihinsel olarak güçlü insanların alışkanlıkları. Bunlar birleşince o insanlar güçlü oluyor. Yoksa düşün mesela şunları biliyorum ben. Hem de yani kendini yetiştirmiş, yaşam koçu olmuş, psikolog olmuş ya. Ama dönüyor bana bak daha çok yeni sayılır birkaç aylık falan mevzu yani psikolog olmuş. Çift ana dalda doktora yapmış bilmem ne dışarıdan bakıyor. Şöyle psikolog böyle bilmem ne. İki tane postuna bak iki tane gönderisine ikişer kişi olumsuz yorum yazsın. O gün şey oluyor ya dengesiz oluyor. O gün dengesiz oluyor. Ya diyorum ne? Yani sen ne yapabilirsin yani bu insanlara hani ne yapacaksın yani sen gönderiyi yayınlayıp böyle elinde şeyle aletlerle insanları mı bekleyeceksin aman ay şey yapma diye herkes yorum yapabilir yani yapabilir senin buna yapabileceğin bir şey yok ama istiyordu ki herkes beğensin ve kendi kendini yorup duruyordu böyle bir kısır döngü içerisinde dışarıdan baktığında çok başarılı bak Amerika'da iki tane şey yapmak filan doktora yapmak bilmem ne bunlar az şeyler değil ama kendi içinde işte kendi içinde burayı halletmeyince herkes beğenmeli, herkes memnun olmuyor.
Zaten ona gelecektim ben de. Hani o kadar o diplomanın, doktorun bilmem neyin de altında yatan ana sebebe gelmiş oluyoruz. Yani dış görüntü gene hala içteki açlığı doyurmuyor. İçte bir açlık var. Hepimizde var. Yani hepimizin böyle aşağı çekildiği bir şey var. Onu bilmek ve onu gerçekten bilgiyle, bilimle dönüştürmek çok kıymetli. Çünkü hani
Kesin.
kavram başka bir şey, kavramak başka bir şey. Bir de şey de var çok güzel söylediğiniz. Hepimiz bazı kodlarla zaten üst üste bindiriliyoruz. İşte o paradigma dediğimiz şeyler. İşte ben yesem de kilo almıyorum dediğiniz şey. Kim bilir nereden duydunuz ya da nereden içinizden böyle bir şey çıktı. Bana da küçükken işte patron geldi derlerdi. Bizde otel bir lokanta vardı. Hemen benim çorbam konurdu. Böyle baş köşeye otururdum. Kendimi o günden beri patron hissediyorum dermişim. Hani evde anne de olsam patron hissediyorum. Bu illa bir
Evet.
şirketin başında olmakla alakalı değil yani.
Tabii ki.
Ama bu demek değil ki işte kendimi patron hissediyorum. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Altımda köleler olacak. Ya da işte siz istediğiniz kadar yiyin, yiyin, kilo almayın. Eğer sağlıklı şeyler yemeye başlarsanız belirli bir yaştan sonra illaki zayıf olsanız da bir hastalığınız çıkacak. Yani bunlar bizim bilinçli işimize yarayanları tuttuğumuz, işimize yaramayanları attığımız bir yolculuk olması gerekiyor zaten hayat.
Kesinlikle. Kesinlikle yani. Buna da katılırım. Ne olursa olsun hani inançlarımız çok önemli ama zihin ve beden birbirine uyumlanmak için yaratılmış. Yani aynı sibernetik sistemin parçalarıdır. Birbirlerine uyumlanırlarsa hayat çok kolay olur. Yani sadece düşünmek, sadece işte ben ne yersem yiyeyim, işte kilo almam falan, hep bu yetmez dediğiniz gibi. Ama bu işin %80'ini halleder. %20'de de bedenimi de ona uydurursam, yani egzersiz, temiz hava vesaire derken, o ne olur? Tabii ki en iyi hale, olabilecek en iyi hale gelir. Altıncı madde de hesaplanabilir riskleri almaktan korkmazlar. Burada direkt aklıma geldikçe paylaşacağım. Yani her bir bölümde bir hikaye anlatıyordu. Diğerlerinde aklıma gelmedi o anda ama bunda geldi direkt. Burada kendi lise öğretmeninden, yanlış hatırlamıyorsam, bahsediyordu. Çok istiyor. Yani öğretmenlikten mutlu değil. Bir şekilde sıkılmış artık. Çok istiyor bir işte mobilya mağazası açmak. Böyle güzel insanların evlerini şey yapmak, donatmak o şekilde filan. Ama eşi o kadar şey yapıyor ki, karşı çıkıyor ya işte 3-5 kuruş biriktirdik filan. Şimdi kalkıp işte şey yapacaksın. Sonra ya kötü giderse filan. Vazgeçiyor ve mutsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Böyle bir örnekle başlıyor. Halbuki diyor ki yani normalde güçlü insanlar öyle yapmazlar. Güçlü insanlar evet eşinin ne dediğine de bakar tabii ki, bu bir şeydir. Yani, hayat müşterek sonuçta. Lakin buna bakmak yerine, sadece buna bakmak yerine oturup bir hesap kitap yapar. Yani ne olabilir? En kötü ne olabilir? Bu harika bir sorudur hayattaki hemen her sorun için. En kötü ne olabilir? İşte şu, şunlar, şunlar, şunlar. Peki bu alınabilir bir risk mi? Ya da işte ben bu işe başlamak için ne kadar sermaye ayırmalıyım? Her şey iyi gidersen olur. Her şey kötü gidersen olur. Stabil olursan olur. Derken belli bir noktada evet bu benim kabul edebileceğim bir risk der ve eşi muhalefet dese ya da bir başkası muhalefet dese doğal olarak o işe başlar. Neden? Çünkü bir somut şeyler vardır, bir de
Kar
öngörüler vardır.
zarar dengesi çünkü gözünde canlanmış oluyor. Yani
Tabii.
gidebileceği o anki kafa yapısıyla gidebileceği yolları yani bütün yolları gözünde canlandırmış, gitmiş gelmiş ve karar
Aha.
vermiş oluyor ki böyle
Yani.
insanlar o gözüyle canlandırdığı yollar var ya onlardan daha güzellerine giriyorlar. Çünkü yola çıktıkları için. Burası da çok kıymetli.
Süpersiniz. Kesinlikle. Yani yola çıkmış olmak çok kıymetli. Neydi bakayım, ismini hatırlayabilecek miyim? Robert Ronstadt, Chicago Üniversitesi'nde uzun yıllar girişimcilik üzerine, işletme üzerine dersler veriyor. Yüksek lisans yapan öğrencileri var girişimcilik üzerine falan. Bir gün adam bir şekilde merak ediyor. Ya diyor, bunca yıl bu kadar kişiye ders verdim diyor. Girişimcilik üzerine falan yüksek lisans seviyesinde eğitim aldı. Acaba neler yapıyor? Yani bunun okulunu okudular. Yani dışarıdan bakın. Acaba ne yapıyorlar? Üniversitede diyor ki ya ben böyle bir araştırma yapmak istiyorum. Tamam diyorlar, güzel yap yani. Chicago Üniversitesi diye hatırlıyorum. Ve gidiyor işte o öğrencilerin adres, isim falan buluyor, işte iletişim bilgilerini. Gidiyor, bakıyor ve birkaç hafta sonra ya da birkaç ay sonra neyse bakıyor, yani çok şaşırıyor ilk başta. Ya diyor, yani gelenlerin, girişimcilik üzerine yüksek lisans yapanların çok büyük kısmı, çok ciddi bir kısmı halen birilerinin güdümünde çalışıyorlar. Maaşlı işlerde çalışıyorlar ya da sevmedikleri işlerde.
Girişememişler yani.
Efendim?
Bir şeye girişememişler.
Aynen, kesinlikle. Ve neredeyse hepsinin mazeretleri aynı. Bak, hemen hemen hepsi. Yani cümleler farklı ama aynı kapıya çıkıyor. Neden buradasın? Henüz kendimi hazır hissetmiyorum. Öbürüne soruyor neden? İşte şartlar henüz olgunlaşmadı. Öbürüne soruyor işte eşim şöyle diyor. Öbürüne soruyor ya işte arkadaşlar beni uyardı falan. Yani hep böyle tamamen soyut, hiçbir geçerli olmayan, hiçbir karşılığı olmayan, sadece burada olan ve kendi kendilerini korkuttukları şeyler. Başka da hiçbir şey yok. Halbuki dediğiniz gibi işte yuva bir kere çıksa neler olacak? Hatta oradan aklıma geldi. Sonra da Robert Rönsch da çok benim bir araştırma. Bu kısaca tabii geçiyor. Koridor ilkesi dediği adını verdiği bir şekilde açıklıyor bu araştırmasının sonucunu. Koridordan kastı da şu. Eğer diyor, ha bu arada o çok az sayıda yeni maceralara, güzel serüvenlere kapı açan öğrenciler için de şunu söylüyor. Aşağı yukarı aynı durumdalar. Hepsi aynı. Hiçbirinin diğerine yönelik bir avantajı yok. Yani sorsan onların da benzer mazeretleri var. Bakıyorum ona da demiş ki eşi yapma demiş, öbürüne babası şöyle demiş, öbürüne işte çevresindekiler falan filan. Yani neredeyse şartlar aynı. Ama onlar yine de adım atmayı tercih etmiş ve diyor ki bu adım atanlar, koridor ilkesi de diyor, adım atanlar eğer yerlerinde savaşsalardı asla karşılaşamayacakları fırsat kapılarını gördüler o koridordan geçmeyi kabul ettikleri için.
Evet.
Bu kadar hoşuma gider ki bu yıllar önce Brian Tracy'den okusam gerek, öyle hatırlıyorum. Onun bir kitabında rastlamıştım. Yanlış hatırlıyorsam. Çok hoşuma gitti, hiç unutmadım bir daha böyle. Yani o kadar güzel tarif ediyor. Bir koridor var diyor, böyle düşünün. O koridordan geçeceksiniz. Bazı yerler dar, bazı yerler karanlık olacak. Bu bir gerçek. Ama siz bir kere yola çıkarsanız, aynı zamanda o koridorda fırsat kapıları da göreceksiniz. Ama yerinizde kalırsanız o kapıları görmeniz mümkün değil.
Evet.
Mevlana'da ne diyordu? Sen yola çık, yol sana görünür. Yani bu kadar basit. Bin
Evet.
yıl önce çok büyük bir düşünür, çok büyük bir mutasavvıf bunu söylemiş. Bugün işte 20 yıl önce de bir akademisyen söylemiş. Dünyanın bir başka yerine gitsek aynı anlama gelen bir sürü cümle duyacağız. Neden? Aklın yolu verir. Neden? Başta konuştuğumuz gibi binlerce yıldır değişmeyen,
Özgür.
aynen binlerce yıldır değişmeyen yasalar var başta konuştuğumuz gibi. Yani bu o yüzden Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diye bir söz var diye bunun gibi yani hani aslında yapılmış birçok şeyin çözümü bulunmuş birçok şeyin adı konulmuş biz ısrar etmek yerine yapanları takip etsek aslında çok kolaylaşabilir. Bir başka madde geçmişe takılıp kalmazlar. Bunu belki de özellikle son dönemde işte sosyal medyayı daha çok kullandıkça tabii kopyala yapıştır gönderiler çok ne yazık ki sosyal medyada birçok yerde görmüşüzdür zaten geçmişe takılı kalma şöyle yap kendini serbest bırak bilmem ne ama gerçekte bu yani hani geçmişe takılıp kaldığımızda bugünü unutuyoruz bugün gidiyor elden bugün elden gidince yarın da asla iyileşmiyor dolayısıyla dün bugün ve yarın hep birbirinden aynı oluyor. Tekrar eden bir şey dün. Hani meşhur da bir bilgiye soruyorlar. İnsanlar hakkında en çok neye şaşırırsın? Diyor ki çocukluktan sıkılıp büyümek isterler ama büyüyünce hep çocukluklarına dönmek isterler. Nasıl devam ediyordu? Sürekli geçmişe takıldıkları ve gelecek kaygılarıyla düşündükleri için bugünü unuturlar. Bugünü unutunca da asla iyi bir geleceğe gidemez. Dolayısıyla bu o kadar güzel bir örnek ki, o kadar güzel bir söz ki ya da metafor ki. Yani bunun üzerine başka bir şey söylemeye gerek yok. Yani geçmişle alakalı güçlü insanlar şunu yapıyor. Bugüne kadar her ne yaşarsam işim bunlar bir deneyimdi. Ve bu deneyimleri bir basamak olarak kullanarak başka bir seviyeye gideceğim. Ne üzülmemin bir faydası var. Ne kahretmenin, ne kızmanın hiçbirinin bir faydası yok. Ya dün büyük bir yanlış yaptım. Evet yaptım. Yaptım. Ha, insanım ben. Yani çok normal yaptım. Ama o yanlışım sayesinde bir şey öğrendim. Yani orada değilim artık. Zihnim orada değil. Ben o anda o hesabı kapattım. Dosyayı ne öğrendim diye sorarak kendime. Kapattım ve bugün başka bir yoldayım. Bitti bu kadar. Ya işte 3 ay önce sevgilim terk etti. Tamam. Adı üstünde 3 ay işte 3 ay olmuş bitmiş bitmiş çoktan yani öyle bir acı yok aslında. Sen inatla orada devinimler içinde hareket etmediğin sürece hiçbir önemi yok. 3 ay adı üstünde olmuş bitti. 3 gün olur bak. 3 gün canın sıkkın, hüzünlen biraz işte şarkı dinle falan. Tamam ama sonra tamam. Bitti yani. Öyle bir şey yok artık. Sadece sen inatla karıştırıyorsun orayı. Karıştırdığın için de doğal olarak bilinçaltın kayıtlarını sunuyor sana. Evet ya bak şöyle anılarınız vardı. Tabii tabii oraya da gitmişsiniz. İşte tabii çok güzeldi o gün dans etmişsiniz. Şöyle şöyle falan. Karıştırırsan bunlar çıkacak. Ama başka türlü bakarsan ya hayatımda işte ne bileyim 1 yıl beraber oldum ben bu insanla. Ya da evli kaldım. Güzel günlerdi. Bana birçok şey öğretti ama yürümedi. Güzelce ayrıldık veya terk edildim. Neyse ya bitti ama. Hani ben atıyorum 30 yıllık hayatımın 1 yılıydı bu mesela. Yani ben hatırlıyorum gençlik yıllarımı 19 ya da 20 yaşındayım. Böyle bir şey yaşamıştım aynen. Bayağı da aşıktım ama ya gerçekten. Böyle çok sevdiğim bir abim vardı. Zor zamanlarda gidip böyle konuştum falan. Bir an böyle hayal meyal hatırlıyorum. Şimdi şey demişim ya abi her şey bitti gibi geliyor bana falan. Demiştim ya olur mu öyle şey ya? O senin 19 yıllık hayatında 3-4 aylık bir şey yani. Ne demek her şeyin sonu yani? Alt üstü 3-4 ay yani senin 19 yıllık hayatında. Yarın bambaşka şeyler olacak. O kadar güzel bir farkındalık da ki benim için. Hakikaten dedim ya ben ne yaşıyorum yani. İşte yani onca yıl yaşamışım daha 3 ay öncesine kadar tanımıyordum ya 4 ay 5 ay neyse yani. Dolayısıyla hesabı kapattıkça önümüze bakarız. Hesabı kapatmazsak yani şunu sormasak ne öğrendim bana ne getirdi bana hediyesi neydi bunu yapmadığımız sürece orada kalır. Açık dosya nasıl bilgisayarda açık bir dosya varsa arka planda işlemciyi çok uğraştırır ya da bilgisayarı kapatmaya çalıştığınızda uyarı verir. Bak bu dosyalar açık ne yapacağız filan diye. Onun gibi ama kapattığımda da biter. Yani isim vermek ya da bir Word dosyası açık yazmışım çizmişim kapatmaya çalışıyorum. Diyor ki bir isim ver. İsim vermeden kapatamazsın bunu. İsim vermen lazım yoksa kaydedemez. İşte orada bir isim vermem. Bu neydi? Bu bir deneyimdi. Bu neydi? Bu bir hediyeydi. Bu neydi? Bu bir lütuftu. Bu neydi? Bu benim için bir bakıma bir kayıptı ama bir taraftan da işte şey oldu bana. Bir sonraki adım için deneyim oldu.
Kazanç oldu. Çok güzel bir
Kapattım.
şey söylüyorsunuz. Hani o kapatırken dosyayı da üstüne yazdığınız kelime de çok önemli. Yani onu acı olarak mı kodluyorsunuz dosyanın üstünü? Yoksa
Aynen.
bir deneyim, bir tecrübe, bir öğreti olarak mı kodluyorsunuz? Çünkü eğer bir deneyim, bir öğreti gibi kodladığınızda tekrar o dosyayı açıp gününüz için bilgiler kullanabilirsiniz.
Kesinlikle. Yani
Ama acınız için açtığınızda sadece acı duyuyorsunuz. Çünkü gerçekten birçok insanda da bunu görüyoruz, danışanlarımızda. Tam ben bitirdim onu diyor. Ama hala bugün onu konuşuyorsun ve acısını konuşuyorsun. Öğretisini konuşmuyorsan sen onu bitirmedin. Hala yaşatıyorsun, hala bir bağın var. Gerçekten o hani geçen programda da söyledim dediğiniz gibi birçok şey belki klişe ama o elimize doladığımız şey biz doladığımız için bileğimizi kangren yapıyor. Biz bıraksak zaten o gidecek.
tabii, hemen yani bir ısrarla tuttuğumuz için orada kalıyor. Yani yoksa sizin de çok güzel bir örnekti gerçekten. Bırak izin versek gidecek yani. Nelson Mandela'nın hayatı özetleyen bir sözü var işte. Asla kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim.
Yani bu kadar.
Başka bir ihtimal yoktur yani. Ya kazanırım ya öğrenirim ama asla bir kayıp yoktur. Çünkü hani hangimiz arabayı böyle saçma sapan şekillere sokmadan park etmeyi öğrendik. Böyle bir şey mümkün değil yani. Hepimiz şu an nasıl bir şoför olursak, ne kadar deneyimli olursak olalım zamanında böyle tuhaf geometrik şekillerde o arabayı park ettik. İşte bir iki yere sürttük geçerken, ne bileyim sinyal vereyim derken sileceği açtık falan filan bir sürü şey. Yani
Sol camımı kırdım
bunun
ben
aksine bir şey mümkün
çıkarken.
değil yani. Efendim?
Sol camımı kırmıştım. Şey bu dikiz
Yani
aynası var ya dıştaki soldakini kırmıştım. İki direk arasındaydı çünkü.
mümkün değil başka türlü yani hani nasıl öğrenebiliriz ki? Yani biz böyle varmışlar yani ne yüzmeyi su yutmadan öğrenebiliriz ne araba kullanmayı ne bisiklet kullanmayı ne yazmayı ne şey hiçbir şey yani he,
Evet.
mutlaka bir olmak zorunda yani. Dolayısıyla çok normal. 8. madde de aynı hataları tekrar etmez. Aslında hani az önce konuştuk da birbirini öyle bir tamamlıyor ki yani burada çok fazla bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Aynı hataları defalarca tekrar etmek yerine işte az önce konuştuğum gibi dosyayı doğru kapatırlar. Asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim derler. Yani bir hata yaptıkları zaman çok önemli bir konu burası aslında şurada. hatayı kabul ederler. Hani birkaç dakika önce konuştuk ya, aslında ne dersek diyelim hep gelir. En sonu bizim inat etmemize dayanıyor. İnat etmediğimiz süreci çok kolaydır. Ama inat ediyoruz. Yani hayır ya, ben hatalı değilim. Şu yanlış yaptı. Bu bana işte şey yaptı. Kelek yaptı. Tabiri caizse öyle ifade ederiz. Yani kazık attı. İşte ne bileyim, bu sözünde bunu. Tamam da sen işte ben de ona o kadar güvenmemeliydim ya. Bu kadar basit yani. Kontrolün bir kısmı da bende olmalıydı gibi. Yani bunu kabul ettiğimizde hatalarımız ya da kusurlarımız. Kabul ettiğimizde hayat o kadar kolay oluyor ki. Gerçekten. Bir inat ettiğimizde sıkıntı olur. Dolayısıyla aynı hataları defalarca tekrar etmezler. Maddesi bize şunu söylüyor. Tekrar etmemek için kabul etmek lazım. Bu bir hataydı ama ben öğrendim. Çok da güzel öğretici oldum. Bir sonraki adımda farklı yapacağım. Bitti. Yani burada ısrar etmedikleri için hayat onlar adına kolay olur. Bu kadar basit. Neden tekrar tekrar sınav olur? Çünkü biz ilk sınavda bir şeyleri görürüz. Ne? Eksiğim ne benim? Benim eksiğim nedir? Şimdi mesela benim oğlum deneme sınavına gidiyor, çıkıyor. Üniversite sınavına gidecek. Bakıyorum mesela çok iyi bir sonuç gelmedi. Tamam mı diyorum oğlum, zaten bu deneme sınavlarının amacı bu. Yani senin moralini bozmak değil amaç. Deneme sınavının amacı senin mevcut durumunu görmek. Gördün. Eksiklerini fark ettin. Bitti. Uzatma yani. Sen o eksiklere odaklan. Git trigonometriden yapamamışsın. Git ona çalış. Bu kadar. Başka bir şeye gerek yok yani.
Aynen öyle aslında. Hayatta çok o kadar basit ki gerçekten.
Evet, hayat bu.
Geliştirilmesi gereken yönlerini sana gösteriyor. Ve git
Evet.
geliştir öyle gel diyor. Bu kadar basit.
Yani aynı bir şaman öğretisi diyor ya işte, sen öğrenene kadar ders devam eder. Öğrendim dediğin an mevzu bitmiştir. Bir daha o hatayı tekrar etmesin. Niye? Öğrendim bitti. Acı da öyledir. Acı öğrendim dediğin an biter. Yani neyi öğrendin? İşte bir daha şunu yapmamayı. Tamam, bu kadar. Yani onun dışında sürmez. Ama biz inat edersek devam eder. Başkalarının başarılarına haset etmemek. O da başka bir madde.
Çok
Bu
kıymetli.
çok önemli. Çünkü haset eden o kişinin kendisini çürüttüğü için şöyle bir etkisi oluyor. Bir başkasının başarı. Ben bakıyorum mesela, diyorum ya Münevver'e bak ya. Ya kitapta yazmış, işte konuşmalarda yapıyor. YouTube kanalı çok iyi gidiyor, işte bilmem ne. Ya olur mu öyle şey? Ben yapmalıydım, etmeliydim bilmem ne. Takdir etmek yerine bunu, ya ne güzel arkadaşım ya, helal olsun bak, emek verdin, bunları yaptın, ne kadar güzel dersem, hem karşımdakine hem kendime güzel bir enerji olacak. Ve hatta sonra da şunu sor, ya ne var? Hani burada başarının sırrı nedir diye sorsam, zaten siz bana seve seve anlatırsınız yani. Ve ben kendime de iyilik yapmışım. Yani ama haset ettiğimiz noktada şunu diyoruz. İster bilinçli olup ister bilinçsiz. Onun hakkı değildi, benim hakkım. İşte bu ne Allah katında ne dünyada şey değildir. Kabul gören bir şey değildir. Asıl ya böyle yapan biri ne mutlu olabilir, ne o kıskandığı başarıya gidebilir. Gıpta etse, ya arkadaşım dedi, helal olsun ya, ne güzel bak. Sen çok güzel işler yapıyorsun. Nasıl gidiyor? Peki nasıl yetişiyorsun hepsine birden? Ne bileyim işte, şu yayını nasıl yapıyorsun? Şunu nasıl? Bana mesela bugüne kadar bir sürü kişi soruyor. Ya sen nasıl bir mikrofon kullanıyorsun? Hemen modelini yazdım. İşte şöyle bir mikrofon kullanıyorum. Bir tane de daha büyüğü var. Şu var. İşte şu fiyata. Şuradan şunu yapabilirsin. Şunu tavsiye ederim falan. Yani niye saklayayım yani? Hani o da yapsın ya. Başarılı insanlar saklamaz zaten. Seve seve paylaşırlar.
Çünkü
Yeter ki.
biliriz ki senin o mikrofonla söyleyeceğin şey sana hastır, senin özünü hastır ve senin telinde olacak. Yani seni duyduğunda senden anlayacak insanlar var.
Evet.
Benim de aynı mikrofonla bile konuşsam benden başka bir şey çıkacak ve beni de dinleyen olacak. Burada çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Günümüz diline getirelim bunu. Mesela haset dediğiniz enerji çok düşük bir enerji, titreşim.
Evet.
Size çok düşük bir titreşim ama karşı tarafa çok büyük bir enerji veriyorsunuz. Yani aslında eğer kendinizi seviyorsanız bile gerçekten haset etmeyin. Çünkü haset ettiğiniz kişiyi o enerjiyle yükseltirken kendinizi aşağı indiriyorsunuz. Yani orada bir enerji dengesi bozuyorsunuz.
Maalesef.
Kendini seven insan haset etmez. Birbirini beslemeyi tercih eder. Çünkü beslendiğimizde birbirimizden, yani siz buraya gelirsiniz konuşursunuz, ben sizin kanalınıza gelirim konuşurum. Bunlar
Kesin.
bizi büyütür. Birbirimizi spor yaptığımızda birbirimizi büyütürüz. Çünkü gerçekten uzay genişlemekte. Siz ne kadar genişlerseniz, yanınızdaki de genişlerse genişlemeye devam ediyoruz. Alan sıkıntımız yok yani. Hiç sorun yaşamayalım. Rızık sıkıntısı yok. Sınırsız. Ve
Aynen öyle. Bir
onların içinde
başkasının
olmak
kazancı
çok kıymetli.
bizim payımızdan almıyor yani. Yani
Aynen.
birisi ne kadar kazanırsa kazansın bizim payımızdan almıyor aslında. Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Yani çok değerli bir şey. Başka türlü başarı elde etmek mümkün değil. Daha fazla kazanmak mümkün değil. Önce vermeye gönüllü olmak lazım. Başarılı insanlar bunu çok iyi bilir zaten. Yani bir bedel ödemek. Bedel derken illa böyle çok zor olacak anlamına gelmek değil. Yani bir şeyler yapmak gerekiyor kısaca. Yani bir şey elde etmek için. Ama hasedin arka planında şu da vardır. Genelde şu düşünce ya da duygular da sınırlı. İşte amcası vardır, dayısı vardır, torpil yapılmıştır. Bendeki, ondaki imkan bende olsa ben de yapardım. Yani hep şuraya götürür kişi aslında. Hani o matah bir şey değil, onun yaptığı önemli değil. Ben de yapardım ama işte o şanslıydı filan. Yok, halbuki böyle baktığı için bir türlü kendini geliştiremez. Çünkü gerçek görmediği için. Diğer bir madde de ilk başarısızlıkta asla pes etmezler. Hatta defalarca da başarısız olsa asla pes etmezler. Az önce konuştuk yani hiçbirimiz yüzmeyi su yutmadan öğrenemeyiz. Hiçbirimiz işte araba kullanmayı bir kere de öğrenemeyiz. Hayatımızda böyle bir şey mümkün değil. Yani ben mesela 10 parmak klavyede 10 parmak yazıyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Yıllar önce kendimi çok zorladım ama şu an hayatımı çok kolaylaştırdım. Ben çünkü yazmayı seven biriyim. İşte insanlarla iletişim halindeyim. Bir başkasının 45 dakikada yaptığı şeyi ben 10-12 dakikada yapıyorum. Çünkü bakmadan yazıyorum. Neden söylüyorum onu? Şimdi bir zamanla ben bununla ilgili bir eğitim aldım yani. Bir zaman harcadım. Ve klavyeye böyle bir iki kere böyle sinirlenip çaresiz hissedip vurduğumu hatırlarım yani. Çünkü bazı şu serçe parmakları bir türlü denk getiremiyordum. Böyle aziyet hissediyordum. Ya niye olmuyor falan diyordum falan filan neyse. Ama işte o dönem yani o ya yapamıyorum ben deyip bırakmak yerine ben bir iki dakika böyle derin nefes alıp kendimi toplayıp tekrardan odaklandığımda yavaş yavaş değişti, değişti, değişti. Tekrar derken şu anda birisi bana okuyor, ben yazıyorum ya da ben bir kağıda bakayım direkt tak tak tak yazıyorum ve çok hızlı oluyor. Neden söylüyorum bunu? Pes etseydim şu an böyle bir yeteneğim olmayacaktı. Bu yetenek gerçekten benim bugün bana acayip zaman kazandıran bir şey. İşlerim, kendi işlerimi düşününce yani. Yazmayı seviyorum çünkü bir sürü insanla da iletişim halindeyim. Çok zaman kazandım. Ve hayattaki bütün her şey böyle. Yani işte örnek son dönemde gururumuz olan Mete Gazoz hem olimpiyat şampiyonu oldu hem dünya şampiyonu oldu. Okçulukta müthiş işler yapıyor. Ama yani Mete'nin o seviyeye gelmesi doğuştan falan olabilir mi mesela? Ya da işte ona böyle tabiri caizse gökten zembilleymiş bir yetenek olabilir mi? Olamaz yani. Defalarca attı, yüzlerce, binlerce kez tekrar. Bir türlü 12'den vuramadı, 9'dan vurdu, 8'den vurdu falan. Ama sürekli dedik ya ne yapmalıyım? Niye 12'den değil de 10'dan vurdum? Niye ortadan değil de soldan vurdum? Biraz daha şunu yapayım, biraz daha bunu yapayım. Nefesimi daha iyi kontrol edeyim. İşte iyice gözümü kapatayım. İşte elimin titremesini engellemek için şunları yapayım, nefes kontrolü derken tekrar ata ata ata ata en son artık öyle bir noktaya geldi ki ben onun olimpiyat şampiyonu olduğu yarışmada son atışını hiç abartmıyorum 40 kere falan başa almışım. YouTube'da var o. 40 kere falan başa almışım çünkü o kadar dikkat etmeye çalıştım ki acaba en ufak bir şeyini yakalayacak mı? Bak son atış yani rakibi atışlarını tamamlamış. Mete son atışını yapacak. İyi atarsa olimpiyat şampiyonu, iyi atamazsa ikinci olacak.
Nasıl
Gerçekten.
davrandı merak ettim. İzlemedim
Ya
çünkü.
şu mevzu şu
Bence
ya
otomatik
ufak
pilottur.
miniklerine kadar bakmaya çalıştım. O son atışında yani zerre bir tereddüt yok. Elinde bir titreme yok. Gözünde bir kamaşma. Hiçbir şey. O kadar kendinden emin ki. Emin
Otomatik
olma
pilot
hali.
da çünkü işte ustalık makamı böyle bir şey. Usta olduğunuz yerde çabasız çabada olursunuz.
Aynen öyle işte. Çünkü zihinle
Ama
beden
usta olana kadar da
böyle
o çıraklıktan bir geçmek gerekiyor.
mecbur geçiyoruz. Yani başka bir şey yok. Yani konunun ne olduğu zerre kadar fark
Hiç
etmiyor.
önemli.
Yani En iyi koşucu olmak için çok koşmak lazım. Bugün Cristiano Ronaldo örnek işte harika bir futbolcu. Gerçekten de hayranım da ben onun. Hem başarısına hem ahlakına, onun şey hayat içindeki duruşuna falan. Şimdi o kadar çok gol atmış ki yanlış bilmiyorsam tarihin gelmiş geçmiş en çok gol atan futbolcusu olsa gerek. Şimdi buna baktığımız zaman mesela Ronaldo'nun topla ilk buluştuğundan itibaren bunları yapıyor nasıl mümkün? Bir sıfır ihtimal. Ne kadar yetenekli olur? Messi dahi. Messi mesela en yetenekli futbolcu bana göre. Ama ben biraz Ronaldo'cuyum. Neyse konuyu dağıtmayayım.
Hele ben hiç
Messi
anlamıyorum o konuyu.
tamam. Messi de çok yetenekli bir futbolcu ama Messi de doğuştan bu kadar değildi. Mümkün değil. Evet vardı bu kadar değil. Ne yaptı? Tekrar. Şut çekti, direkten döndü. Şut çekti, kaleci kurtardı. Şut çekti, out'a çıktı. Derken 1, 2, 3, 5 bunlar ne? Bir yerden bakarsan başarısızlık. Ama bir yerden de bakarsan gerçek bir başarısızlık değil. Sadece bazı sonuçlar. Yaptıklarından ötürü aldığı bazı sonuçlar. Ama tekrar şut çekti. Tekrar derken en son çok gol atmaya başladı. Ya da işte Stephen Curry. Kobe Bryant örnek veriyorum. Yani neden müthiş basket atıyorlardı? Çünkü zamanında en çok kaçıran onlardı. Bu kadar basit. Yani bunun başka bir şeyi yok. Başka bir yolu yok yani. En çok onlar kaçtı. O kadar çok attılar ki, o kadar çok potadan döndü ki artık çok güzel öğrendiler. Yani ne yaparsam basket olmaz, ne yaparsam olur. Artık öyle bir oldu ki topu eline aldığı zaman hop birisiyle konuşurken ha evet tabii falan filan derken o atıyor yani.
Otomatikte.
Niye? Çünkü alıştı. Gerçek bu.
Evet.
Yani incilerimiz dökülecek gibi davranmayacağız. Başarısızlık yani dönemsel başarısızlık ya da kabul edeceğiz.
Oraya
Gayet
gelişim aşaması.
normal.
Yani o başarısızlık dediğiniz şey aslında her adımda bir gelişim.
Tabii ki.
Her denediğinizde bir adım çünkü ileri gidiyorsunuz. Bu kadar basit yani.
Aynen. Yani burada inat etmezsek daha baştan konuştuğumuz gibi. Evet bu çok normal ben kendimi geliştireceğim dersek zaten geçeceğiz. Aksi şey değil yani. Mümkün değil. O 11. madde galiba yalnız zaman geçirmekten korkmazlar. Çok güzel bir söz vardı. Kime ait bilmiyorum, hatırlayamadım ama kendi kendinize zaman geçirmeyi yalnızlık olarak saymayı bıraktığınızda gelişirsiniz tarzında. Yani bu anlama gelen çok güzel bir sözdü. Gerçekten de öyle. Ben de kitabımda hatta bir bölümü sırf buna ayırdım. Yani kendinden kaçmayı bırakmalısın başlığı altında. Yani kendinizden kaçmak yerine kendi kendimize zaman geçirip biraz iç dünyamızı dinleyip biraz o içimizdeki çocuğun sesini duymalıyız. Telefonu bırakmalıyız, eşi dostu bırakmalıyız, çoluk çocuğu bırakmalıyız. Yani günde bir 15-20 dakika da olsa yani yarım saat falan çok hoştur, çok idealdir bence. Ama 10-15 dakika bile olsa günde şöyle bir her şeyden soyutun. Oturup böyle bir dinlemek lazım. Kafka'nın çok güzel bir sözü vardı. Şu an hatırlayamayacağım muhtemelen. Biraz uzun ama. Galiba şu şöyleydi. Hiç de odanızdan çıkmanıza gerek yok. Sadece oturun. Hatta oturmayın. Sadece dinleyin. Hatta dinlemeyin. Sadece şunu yapın. Vesaire derken şimdi tam toparlayamayacağım galiba. Ama sonunda şuraya getiriyordu. Hani sessizliğe öyle bir kendinizi bırakın ki. Öyle bir rahat olun. Dinleyin ki. Göreceksiniz bir süre sonra dünya maskesini çıkarmış bir şekilde ayaklarınızın dibine gelecek. Yani burada şeyi kastediyor aslında. O çözülmez sandığınız sorunlar, o sıkıntılar falan, hepsi durulaşacak. Çünkü zaten bilinçaltımız bize bir sürü şey söylüyor. Ama biz duymuyoruz. Ne o keşmekeş aman alacak verecek çoluk çocuk aman patron trafik bilmem. Hep bir şeylere yetişme telaşı duymuyoruz. Halbuki bize söylüyor. Ya o kadar da zor değil diyor. Bende o bilgi var diyor. Merak etme. Ha, bu çözümü var. Ama işte
Dinlemek gerekiyor.
yalnız kalmadığımızda, kendimizi dinlemediğimizde oraya bir türlü gelemiyorum.
Bir
Burası
dakika.
çok önemli
Geçen gün buraya araya girmek istiyorum. Bir stand-up show'u izledim. Daha önce izlememiştim onu. Böyle hani barlarda çıkıp stand-up yapan gençlerden biri. Buraya yazsınlar ismini.
değil mi?
Şey diyordu. En güzel yaratım yalnızlıkta yapılır. Bakınız Allah demiş. Çok hoşuma gitmişti
Farklı bir yorum ama güzel yani. Gerçekten bir yorum ve tabii Hakikaten çok hoş bir, çok farklı, özgün bir yorum.
Evet, ilk kez duyuyorum, çok hoşuma gitti.
Yani sanatçılar da genelde nedir? Öyledir. Yani hani neticede kendi iç dünyalarına kulak verdiklerinde çıkıyor o şiirler, o işte dörtlükler, o şarkılar vesaire. O şekilde çıkıyor. Yeteneklerinin ortaya çıkmasına müsaade ediyorlar. Dünyanın kendilerine borçlu olduğunu düşünmezler gibi bir şey. Evet, dünyanın kendilerine borçlu olduğunu düşünmezler. 12. madde. Aslında bunu da konuştuk sayılır. Hani bunu kimler yapar? Kurbanlar yapar. Yani ama güçlü insanlar, zihinsel olarak güçlü insanlar başkalarından beklenti içinde değillerdir. Olanı en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ederler. Yani hemen birileri bana yardım etsin vesaire demek yerine banka kredileri bana çalışsın. İşte ne bileyim herkes benim işlerimin iyi olması için gayret etsin bilmem falan gibi şeyler yerine ellerindekiyle başlarlar. Ellerindeki imkanlarla yapabilecekleri en iyi şeyleri yapmaya gayret ederler ve kimseden bir beklenti içinde olmazlar. Ancak burada çok hoş, benim çok sevdiğim bir döngü var. Beklenti içinde olmayan insanlara daha çok yardım gelir. Hem de her yerden gelir. Hem de hiç beklemedikleri şekilde gelir. Beklenti içinde olanlara da gelmez. Ya da çok az gelir. Neden? Çünkü birisi benden bir şey bekliyor. Benim gözümün içine bakıyorsa ben şöyle düşünüyorum. Ya bu hareket halinde değil ki. Bu istediğini söylediği şey için yeterince çaba harcamıyor ki. Ben neden onun için çaba harcayayım? Bir yere kadar bir şeyler yaparım ama onun derdiyle dertlenmem için önce onun dertlendiğini görmem lazım. O istemeden ben niye ona durduk yere hani yardım o önce bir çabalasın. Ancak ondan sonra dolayısıyla ama beklenti içinde olmayanlar özgürce hareket eden, kendine güvenen, işlerin iyi gideceğine inanarak bir şeyler yapmaya çalışanlar zaten birileri seve seve yardım eder. Çünkü onun çabasına kayıtsız kalmazlar. Yani istemeden, daha talep etmeden yardım edilir öyle insanlar.
Çünkü çok
Hemen
güzel bir
burada
şey söylüyorsunuz. Beklenti içinde olduğumuzda, diyelim ben sizden bir beklenti içindeysem, hani hep deriz ya, siz isteyin, evren size hizmet etmek için, evren sizin isteklerinizi gerçekleştirmek için uğraşıyor dediğimiz yerde, yo, benim hiçbir istediğimi gerçekleştirmiyor diyorlar ya, halbuki ben sadece barıştan bir şey istiyorum. Evren de bunu algılıyor zaten, benim barıştan istediğimi. Ve ben bekliyorum, Barış bana yardım etsin, Barış bana yardım etmesin. Halbuki ben böyle bir beklenti içinde olmasam, sadece istediğimi söylesem, dediğiniz gibi başka kanallardan belki evren, Allah, siz ona ne diyorsanız hayatınızda, size o yardımı gönderiyor oluyor. Dediğiniz gibi hatta daha fazla kanallardan.
kesinlikle. Kesinlikle çok güzel bir katkı oldu. Aynen öyle. Yani harekete geçeceğiz. Bir şeyler ufak da olsa yapacağız. Ama ondan sonra zaten her yerden yardım geliyor. Gerçekten de geliyor. Yani bir, yeter ki kaygıyla endişeyle değil, ya olmazsa değil. Ama güzel bir niyetle, güzel bir endişeyle. Ben genelde en çabuk sonuç aldığım yöntem şudur. Gerçekten belli bir şey yaparım. Yani gereği neyse öyle disiplinim de vardır yani. Gerektiğini yaparım. Bu işin gerektiğini. Sonra da açarım samimice. Allah'ım beklediğim beklemediğim. Bildiğim bilmediğim yerlerden yardımını talep ediyorum.
Yani.
Çünkü ben bir şeyleri görebildiğim kadarıyla yapıyorum. Ama o bana göre ilmiyle her şeyi kuşatmış.
Sonsuz, sınırsız bir kanal
Aynen.
açabilir
Yani.
bana. Benim şu an sınırlı zihin yapımla göremediğim, hani başta da dediğimiz o yollardan belki bir sürü var ama benim görebildiğim 2-3 tane işte. O yüzden kar zarar yapıp yola çıkıyorum. Ama ben o yola çıktığımda, çaba gösterdiğimde, o zaten başka kapıları açıyor, koridordaki dediğiniz kısım. Bu arada şu da çok kıymetli. Bakın, biz aciz zihnimizle bile diyoruz ki, karşımdaki çaba içinde olursa ben ona yardım etmeye devam ediyorum. Ben de onu şöyle yapıyorum aslında, prensip olarak mesela koçlukta. Üç görüşmede de aynı konuyu konuşuyorsak dördüncüye aynı kişiyi almıyorum. Çünkü en
Süper.
ufacık bile olsa orada bir gelişim çabası içindeyse okey, başka konuları da konuşalım. Ama ben aynı yerde, aynı konu üstünde okey, sen para veriyor olabilirsin ama benim ona nefsim razı gelmiyor. Çünkü ufacık bir çaba mutlaka koymanız lazım. Biz dediğim gibi bilinçli insan zihnimizde bunu böyle görebiliyorsak, hepimizi kapsayan bir bilinç sizce kime destek oluyor? Yani dedikleri şey bu, hareketi destekler zaman ya da hayat, Allah ne
Evet.
derseniz. Hı?
Kesinlikle.
Yani o hareket görünmesi gerekiyor mutlaka.
Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Yani o hareketi bir şekilde şey yapıyor. Destekliyor ve dediğim gibi ben hani kendi şeyimle, tecrübemle, anlayışımla işte bir yere kadar hani yapıyorum ama benim bilmediklerimi o tamamlıyor ve o kadar hızlı gerçekleşiyor ki her seferinde. İnanın yani o kadar hızlı o duayı yaptığımda çoğunlukla da yaparım zaten. O kadar hızlı gerçekleşiyor ki. Şimdi diyorum ya ben bu kadarını yaptım. Ben bir kulum. Yani hiçbir zaman işten kaçmadım. Hiçbir zaman işte pes eden biri olmadım ama şunu da bilirim. Yani ya yapabileceklerim belli bir sınır içerisindedir. Yani zamanımda, enerjimde her şeyin bir sınırı var yani. Ama o öyle değil. Allah kün emriyle bütün evreni yaratan. Beni de yaratan. Benden de haberdar olan. Mecburiyeti olmadığı halde bana bir can veren. O halde benden haberi var zaten. Yani ben de onun muradı doğrultusunda bir şeyler yaptığımda yardımı geliyor. Bu tabii benim hani inancım. Neticede herkes farklı şeylere inanılabilir ama
Aslında aynı zihin yapısına gelmiş her insan aynı şekilde düşünüyor ama siz onu işte Allah diyorsunuz, o başka bir şey diyor. Siz oraya namazla geliyorsunuz, o yogayla geliyor falan filan. Yani dünyaya globalde baktığımızda, kolektifte baktığımızda o duygu durumuna gelen insan diyor ki bana bu potansiyeli veren sensin. Benim yapabileceğimi, sınırımı da bilen sensin. Bundan sonrasını açmak senin muradın.
gerçekten de öyle. Birazcık serbest olmak lazım. Evet, üzerimize düşeni yapacağız ama çok kasmayacağız. Çünkü bazen gerçekten bir şey olmuyorsa bizim için hayırlıdır. Helen Keller diyordu ya yani bir kapı kapandığında aslında bir sürü açılır ama biz kapanan kapıya inatla baktığımız için yenilerini görmüyoruz. Yani bu burası çok hoşuma giden bir yerdir ki bunu söyleyen bir 19 aylıkken geçirdiği bir hastalıktan ötürü kör, sağır, dilsiz kalmış bir kadındır. Fakat birçok dilde konuşan, kitap yazan, Mark Twain gibi bir yazarı kendine hayran bırakan biridir. Yani o kadar değerli ki bu söz. Ve son madde, bir anda sonuç beklemezler. Hemen sonuç beklemezler. Yine bunun güçle ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var. Hemen sonuç beklemek kırılganlıktır. Hani 10. maddede işte ilk başarısızlıkta pes etmezler ya da işte herhangi bir başarısızlıkta pes etmezler diyor ki neredeyse aynı madde aslında birbirine çok yakın ama şöyle bir fark var. Hemen sonuç beklemek yerine bir şeylerin zaman alacağını yani bir tohum aslında doğa bize her yerden bu mesajları veriyor çevremize baktığında yani bir tohum ekiyoruz. Evet müthiş bir şey var onun içinde. Genetik kod var. Bir şeyler var yani bizim aklımızdan erebileceği kadar ince hesaplar var. O tohumu ekiyoruz, suluyoruz, toprağa bakıyoruz falan. Bir bakıyoruz filizlendi. Sonra yavaş yavaş gövdesi oluştu. Gövdesi güçlendi falan. Sertleşti. Sonra dallar, sonra yapraklar, sonra çiçek, en son meyve falan. Yani hiçbir şey bir kere doğmuyor. Ama izin verirsek olgunlaşması en iyisi oldu. En güzel oldu. Dolayısıyla başarılı insanlar ya da zihinsel olarak güçlü insanlar hemen sonuç beklemek yerine bunun bir süreç olduğunu, süreçten de keyif almak gerektiğini bilirler. Ve bu sayede başarıyı neredeyse garantilerler. Çünkü mutlu bir şekilde ilerledikleri için o sürecin en güzel şekilde ilerlemesini sağladıkları için o enerjiyle iyi işler yapıyorlar. Ve sonunda da gelmeleri gereken ustalık makamına geliyorlar.
Burada
Gelmeleri
ben de şöyle söyleyeyim. 13 madde gerçekten çok birbirinden kıymetli, evet birbiriyle bağlantılı ve özellikle bu en sonuncusu şöyle bir tweet atmıştım. Mucize aciz kökünden geliyor. Yani aciziyetin olduğu yerin bir tık noktası artık mucizedir ve mucizeye acizler inanır demiştim. Birçok negatif tepki almıştım burada. Ama aslında güçlü insanlar kendi mucizelerini yaratır demek istemiştim.
Evet.
Dediğiniz çok doğru. Ben et beden olarak da bir toprağım ve benim atalarımın toprağında belki önceden mısır püskülü, mısır vardı ama ben şimdi buğday ekeceğim diye ısrar ediyorum. Tam ilk yıl buğdayı ekerim. Ama arada mısır da çıkar. Çünkü birkaç sezon önce onlar dikilmiş. Kalanları illaki çıkacak ama ben itinayla o mısır püsküllerini yoldukça buğdayı ekmeye devam ettikçe eninde sonunda benim toprağım buğday tarlasına dönüşecek. Bunun da farkında olmak lazım ve başımıza gelen kötü şeylerden hani bazen diyorlar ya ben atamın yükünü mü taşıyacağım? Hayır, atanın yükünü taşımıyorsun. Ama eğer bir genetik aktarım olduğuna inanıyorsan, gözünün rengin dedenden geldiğini düşünüyorsan, evet bazı şeyler de aktarılıyor olabilir ama bu onlara stak kalacaksın, orada sıkışıp kalacaksın anlamında değil. Fark
Asla değil.
edip kendinden yeni bir tarla, yeni bir ürün, hatta oradan aldığın buğdaydan ekmek, ekmekten fabrika falan filan. Bunu artık sınırsız sonsuz senin hayal gücüne kalmış, senin toprağında neyi işlediğin. Değil mi?
Kesinlikle. Çok güzel. Çok güzel özetledin
Teşekkür
yani.
ederim. Vallahi sizle sohbet etmek çok güzel. Çünkü böyle dediğim gibi
Değil mi
karşılıklı
Kaan?
beslendiğimi düşündüğüm bir insansınız. Siz bir şey dedikçe üstüne hemen bir şey daha deyip ben de ekleme gereği hissediyorum. Bilmiyorum böyle bölüyor aralara giriyor gibi oluyorum ama çok
Yok, bence
zevk aldığım bir
harika oldu.
sohbet oluyor.
Benim de zaten yani en keyifli yer orası yani.
Evet.
Ben de bir şeyler söylüyorum, siz de söylüyorsunuz. Orası çok güzel
Evet.
oluyor. Sadece ben konuşmuş olsam bence o kadar da keyifli olmaz yani.
Yok, sizin konuştuğunuz, sadece konuştuğunuz şeyleri de dinliyorum. Gerçekten keyif alıyorum.
Aynen ben de.
Teşekkür ederim. Dediğim gibi mutlaka kanalınıza da bir baksınlar. Instagram adresinize de bir baksınlar. Çok güzel paylaşımlarınız oluyor.
Teşekkür
Bugünlük
ederim.
de bizden bu kadar olsun. Sizin eklemek istedikleriniz, son sözlerinizi de alayım.
Gerçekçi ve iyimser olmakta fayda var dedim. Yani madem bu konuyu konuştuk, hani Stockdal şeyi derler, paradoksu, öyle mi ifade edeyim? Yani şu an emin olmadım ama öyle olsa gerek. Amiral Stockdal vardır meşhur. Vietnam Savaşı'nda esir alınır ve o an esir alınan en rütbeli kişidir. Ve tabii Vietnam Savaşı'ndan sonra yani çok ağır işkenceler görürler. Ama o beraber esir alındığı insanların içinde tek sağ çıkan olur. Derler ki neden böyle yani evine döndükten sonra röportaj yaparlar bundan. Jim Collins röportaj yapmıştı galiba. İyi'den Mükemmel Şirkete kitabının yazarı. Yanlış hatırlamıyorsam. Diyordu ki neden yani senin ne farkın vardı da sağ çıktın? Ben gerçekçi bir iyimserim demişti. Bu ne demektir? Evet, iyi sonuç bekliyorum ama hani toz pembe de değil hayat. Yani diğer şeyler, bak yine aynı yere geliyor. Çok kırılgan olmak ya da esnek olmak. Diğer esirler, işte Şükran günü geldi kesin bırakılacağız. İşte ne bileyim Noel geliyor kesin bırakılacağız. Şöyle kesin bırakılacağız. Sonunda ümitleri tükenince bağışıklık sistemleri çöküyor. Zaten işkence var filan bilmem ne. Psikolojik, fiziksel. Ama diyor ben hep şöyle düşünün. Evet sonunda ben evime, sevdiklerime kavuşacağım. Ama burada da gerektiği kadar dayanacağım. Gerçekçi ve iyimser.
Yani
İşte.
inatla ısrar etmek mesela burada o da sabır dediğimiz şey de mesela inat mı ediyorsunuz gerçekten sabır mı gösteriyorsunuz? Oradaki sabır aslında istikrarlı bir şekilde dayanma gücü çıkana kadar
Aynen.
gibi kendi
Aynen.
bir limit
Yani.
koymak. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Sonraki
Tamam.
programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.